Ayrım 26.
İngiliz sefiri, Rus sefiri, Fransız sefiri, İtalyan sefiri, İspanyol sefiri. Paşanın yüreğine inecekti. Bu ne biçim bir hakaretti? Sonunda protokol memuru, şimdi de Türk sefirini davet ediyorum deyince buzlar eridi. Meğer elçiler Berlin'deki kıdem sırasına göre çağrılıyormuş. Paşanın keyfi yerine geldi ama hırsından eli ayağı titriyordu. Dans bittikten sonra paşa yerine oturdu, artık gitme zamanı gelmişti. Tam o sırada imparatorun gelininin salonun ortasına geldiğini gördü. Gelin bir İngiliz prensesiydi, imparatorun oğluyla evlenmişti, çok hoş bir kadındı. Paşa gözleriyle prensesi izlerken onun el ve göz işaretleriyle kendisini çağırdığını gördü. Bana değildir bu herhalde diye bu çağrıyı aldırmadı. Ama bu kez prenses bir protokol memuruyla paşayı yanına çağırdı. Müzik susmuş, herkes onlara bakıyordu. Prenses Sadullah Paşa'ya, "Durumunuzun ne kadar nazik olduğunu biliyorum. Balo başladığından beri sizi izliyorum. Sizinle ilgilenmedikleri için çok üzgünüm. Sizin davranışınızı, soğukkanlılığınızı çok takdir ettim ve içimden size acımak geldi. Ama siz acınacak bir insanda değilsiniz ki. Görevinizi büyük başarı ve yüreklilikle yapıyorsunuz. Sizi kutlarım. Biliyorsunuz annem İngiltere kraliçesidir. Onun dikkatini çekeceğim. Annem sizin için çalışacaktır." Prensesle paşanın konuşması yarım saat sürdü. Orkestra susmuş ve bütün balo halkı uzaktan bu duygulu konuşmayı izlemişti. Sadullah Paşa'nın daha masasına geçmeden çevresini kuşattılar. O iki saattir paşanın yüzüne bakmayan davetliler sanki elçiden özür diliyorlardı. Paşa kendisine yöneltilen o yapay gösterileri ibretle seyretti ve sonra da büyük bir iç huzuruyla ayrıldı. Prenses "anneme söyleyeyim de bu konuyla ilgilensin" diye boş laf söylememişti. Paşa o balodan kısa süre sonra İstanbul'a gidip de Ayastafonos konferansına katıldığı zaman İngiliz delegasyonunun Osmanlılara gösterdiği ilginin nereden kaynaklandığını çok iyi anladı. O dönemde Almanya'da Osmanlılara karşı iki tutum vardı. Biri Bismarck'ın Ruslarla olan dostluğuna dayalı Osmanlı düşmanlığı politikası, öteki de hem İngilizlerle hem de Osmanlılarla dostluğa dayanan ve imparatorca desteklenen bir politika. Partiler bu eğilime ayak uyduruyorlardı. Bu çekişmeler İmparator Wilhelm'in ölümüne kadar sürdü. Ama o öldükten sonra onun yandaşları bu dostluk politikasını savunmaya çalıştılar. Sonra Bismarck ölünce Rus düşmanlığı büyük ağırlık kazandı. Sadullah Paşa Berlin'de göreve başladıktan bir süre sonra 1878 Şubat'ında Abdülhamit kendisini Ayastafanos'ta Ruslarla yapılacak görüşmelerdeki Osmanlı delegasyonuna katılmaya davet etti. Sadullah Paşa bu görüşmelerdeki başarısını yaşamının en önemli üç olayından biri sayar. Birincisi Sultan Murat döneminde yaptığı Mabey'in başkatipliği, ikincisi Ayastafanos konferansı, üçüncüsü de Berlin Kongresi. Berlin'deki toplantıya 7 devlet katılıyordu. Osmanlı Devleti, Almanya, Avusturya Macaristan, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya. 1878'deki bu kongre 13 Haziran'dan 13 Temmuz'a kadar tam bir ay sürdü. Toplantıya bütün devletler başbakan ya da dışişleri bakanı düzeyinde temsilcilerle katılıyorlardı. Abdülhamit ise Sadrazam Saffet Paşa'nın gönderilmesini istememiş, delegasyona Nafa Nazırı Kara Todori Paşa'nın başkanlık etmesine, Müşir Mehmet Ali Paşa ile Berlin Sefiri Sadullah Paşa'nın katılmalarına karar vermişti. Mehmet Ali Paşa Alman kökenli olduğu için padişah onun Berlin'de çok etkili olabileceğini sanıyordu. Oysa aksi oldu. Bismarck Mehmet Ali Paşa'nın din ve milliyetini değiştirerek Müslüman ve Türk olmasını hiç hazmedemediği için kendisine karşı hep çok sert ve kaba davrandı. Bismarck'ın Osmanlılara karşı hiç de sempatisi yoktu. Osmanlı Devleti'nin yalnız Türklerin yaşadığı topraklar üzerinde egemen olmasını ve öteki milletlerin yaşadığı topraklardan çekilmesini savunuyordu. Neydi bu öteki milletlerin yaşadığı Osmanlı toprakları? Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Romanya, Karadağ, Makedonya, bir ölçüde Girit ve Ermenilerin yaşadığı dağınık yerler. Kongrenin gündeminde yer almayan Mısır, Suriye, Lübnan, Libya ve Tunus da belki bu bölümlerde yer alabilirdi. Ama konu Osmanlı Devleti'nin bölüşülmesi değildi. Kongre çok sert bir hava içinde geçti. Ruslar ele geçirdikleri topraklardan asla çekilmek istemiyorlardı. Almanya büyük devletler arasında bir denge kurmaya çalışarak kendisini onlardan korumayı amaçlıyordu. Sadullah Paşa'nın görevi çok güçtü. Osmanlı Devleti'nde reformlar yapılacağını söylemek zorundaydı ama kendisi de buna pek inanamıyordu. Osmanlıların kongrede hiç dostu yoktu. Altı devlete karşı tek başlarına kalmışlardı. Rus-Osmanlı Savaşı muazzam bir yenilgiyle sona erdikten sonra masa başında yapılacak pek iş kalmamıştı. Bismarck'ın yansız olması gerekiyordu ama öyle olmadı. Osmanlıları küçümsedi ve siz dedi, düşmanlarınızın düşmanlarını kendi dostunuz sanıyorsunuz ama onların kendi aralarındaki düşmanlık size dost olmalarını gerektirmiyor. Size karşı düşmanlıklarını sürdürüyorlar. Berlin Kongresi'nde Sadullah Paşa ağzıyla kuş tutsa sonucu değiştirecek durumda değildi. Kongre Osmanlılar için tam bir yenilgiyle sonuçlandı. Romanya, Karadağ ve Sırbistan'ın bağımsızlığı tanındı. Bulgaristan 3'e bölündü. Bir Bulgaristan prensliğinin kurulması kararlaştırıldı. Bosna Hersek Avusturya'ya, Kıbrıs İngiltere'ye bırakıldı. Ruslar Kars'ı, Ardahan'ı ve Batum'u aldılar. Ermenilerin oturduğu yerlerde yeni bir yönetim kurulması istendi. Bir de Rusların Osmanlılardan savaş tazminatı istemleri vardı. O da kabul edildi. Bu Osmanlı Devleti için onur kırıcı bir antlaşmaydı. Osmanlıların bu kadar geniş topraklardan çekilmesi, Abdülhamit için iktidarının ilk yılında elbette büyük bir başarısızlıktı. Kara Todori Paşa ile Mehmet Ali Paşa İstanbul'a dönüp hünkâra antlaşmada varılan sonuçları anlattılar. Sadullah Paşa ise Berlin'de kaldı. Oradaki görevi 6 yıl sürdü. 1883'te Sultan Hamit bu kez de kendisini Viyana sefirliğine atadı. Abdülhamit Sadullah Paşa'yı sakıncalı kimselerden sayıyor ve İstanbul'a adımını attırmıyordu. Sadullah Paşa hiç İstanbul'a gelme olanağını bulamadan Berlin'den doğru Viyana'ya gitmek zorunda kaldı. Eşi Necibe Hanım ve çocuklar İstanbul'da yaşıyorlardı. Sadullah Paşa bir süre sonra Viyana'da sefarette çalışan bir kızla duygusal bir ilişkiye girdi. Birbirlerini çok sevdiler. Rosa hem güzel, zarif ve akıllıydı, hem de Sadullah Paşa'nın inceliğine, duygusallığına ve zekasına hayrandı. Paşa ile Rosa Viyana'da coşkulu bir aşk yaşadılar. Hafta sonları kentin dışında ormanlarda el ele dolaşıyorlar, Tuna kıyılarında öpüşüyorlar, opera ve konser salonlarında Johann Strauss'un valslerini dinliyor, operetlere gidiyorlardı. Onların aşkını duymayan kalmamıştı. Paşa 50 yaşlarındaydı, sevgilisi de 25. Viyana'nın o dönemdeki havası da aralarındaki bu duygusal ilişkiyi daha da romantik bir düzeye çıkartıyordu. İkisi de kendilerini bu serüvene kaptırmış gidiyorlardı. Sadullah Paşa artık bıkmıştı yurt dışında yaşamaktan. Bir an önce vatana dönmek istiyordu. 1885 Mart'ında Cevdet Paşa'ya bir mektup yazarak geri alınmasını istedi. Şöyle diyordu o mektubunda: Boğaziçi'nin yeşilliğinden ve doğal güzelliğinden çok İstanbul'un havasını özledim. Bu havayı ciğerlerime doldurmak istiyorum. Padişah hazretlerinden izin istedim, ses çıkmadı. Eğer hünkâra karşı bağışlanması mümkün olmayan bir günah işledimse, haber versinler sefaretten, gösterişlerden ve tantanadan vazgeçerek siyah denizlerin derinliklerine gömüleyim. Eğer böyle değilse müsaade buyursunlar, bir kere İstanbul'a canımı atayım ve padişahın ayakları altında gözyaşlarımı akıtayım da kendinin canına ve tahtına düşman olmadığımı, bilakis milletin ve devletin de özellikle Zat-ı Hümayunlarının en sadık bir kulu bulunduğumu kanıtlayayım. Bu hicran, vatandan mahrumiyet, ailemden bunca yıldır ayrı kalmam beynimi kızgın demirler kadar yakıyor. Bilmem ki ne kabahat ettim. Eğer evlatlarımın bendenizden sonra kahrolmayacaklarını, felakete uğramayacaklarını ve bana lanet etmeyeceklerini bilsem, Zat-ı Şahane'yi hiç rahatsız etmem ve Azrail'i davet ederim. Merhamet ve lütuf buyursunlar, İstanbul'a gelir gelmez boynuma boyundurup kollarıma kelepçe taksınlar, ayaklarıma demir vursunlar. Fakat vatanın çiçeklerini koklamadan ve gözyaşlarımı akıtmadan ruhumu teslim etmemi benden esirgemesinler. Bir an önce müjdeli haberinizi bekler ve bağlılığımın kabulünü rica ederim. Hakir kulunuz Sadullah. Bu yazıya hiçbir yanıt gelmedi. Daha ne diyebilirdi Sadullah Paşa? Son derece onurlu olarak tanınan paşa, İstanbul'a dönebilmek için daha nasıl yalvarabilirdi? Büyükelçiliğin onun için bir görev değil, sürgün olduğu açık seçik anlaşılıyordu. Aradan 2 yıl geçti, hünkârdan hiç ses çıkmayınca artık bütün umudunu yitirdi. Yeni bir görev istemiyordu, İstanbul'un en köhne bir yerinde bir ev kiralayarak herkesten uzak orada yaşamak istiyordu. Oysa Çengelköy'de Boğaz'ın en güzel yalılarından birinin sahibiydi. Aklı o görkemli yalıda, eşi ve çocukları ile birlikte yaşamakta değil, gösterişsiz bir kira evinde oturmaktaydı. İşte Roza ile birlikte böyle bir evde, sessiz, gürültüsüz, tantanasız, sıradan bir yaşamı özlüyordu. Gözünde ne saray çevresi vardı, ne vezirler, ne paşalar, ne damatlar, ne de sultanlar. O gösterişsiz, sade bir yaşantıdan başka bir şey düşlemiyordu. Roza'nın da bütün istediği buydu. O sıralarda bir yakınına şunları yazdı. İstanbul'a gelecek olursam Edirne Kapı'da ya da Takkeci Mahallesi tarafında küçük bir ev tutacağım. O köhne hanelerde ve o bozuk kaldırımlı sokaklarda dolaşacağım. Bazen bir kayığa binerek Boğaz içindeki köylerin güzelliğini seyredeceğim. Vatanın taşına toprağına gözlerim dola dola bakacağım. Sadullah Paşa'nın bu bunalımını zat-ı şahane bilmiyor muydu? Padişaha Viyana sefirinin nasıl bir işkence altında inim inim inlediğini kimse jurnal etmiyor muydu? Hiç olur muydu? Demek ki zat-ı şahane Sadullah Paşa'yı acı çeke çeke bunalımlar içinde öldürmek istiyordu. Yoksa 14 yıl onun bir kez İstanbul'a gelmesine izin vermez miydi? Paşa son olarak 1891 Ocağı'nın ilk günlerinde sefaret müsteşarı Mehmet Galip Bey'e şunları söyledi. Siz de çok yakından biliyorsunuz, vatan özlemiyle kahroluyorum. Vatanımı görebilmek için kaç kez girişimlerde bulundum, hiçbir sonuç alamadım. Bu başarısızlık karşısında intihar etmek zorunda kalacağım. Galip Bey'in Sadullah Paşa'ya sonsuz bir sevgisi ve saygısı vardı. Yıllarca birlikte çalışmışlardı ama elinden hiçbir şey gelmiyordu. İşte o bunalımlı günlerin birinde bir akşamüstü çalışma saatleri bittikten sonra Paşa Roza'ya ''Mein Liebe, sevgilim, bu akşam sana çok ihtiyacım var.'' dedi. ''Müzikli bir lokantaya gidip birlikte yemek yiyelim. Nereye gideceğimize sen karar ver. Ama sakin, gürültüsüz bir yer olsun.'' dedi. Roza, ''Çok haklısın Sadullah.'' dedi. ''Ben de bu akşam mutlaka seninle beraber olmak istiyorum. Sana söyleyeceğim çok önemli şeyler var. Şöyle güzel bir yere gidelim. Bu havada ister istemez kapalı bir yerde oturacağız. Ama onun da başka bir tadı var değil mi sevgilim? Hem bu akşam çok iyi bir dekor istiyorum. Her şey havamıza göre olsun. Elbette çok iyi olur. Bu akşam seninle beraberliğimizin ve mutluluğumuzun yeni bir aşamasını yaşayacağız. İnşallah senin dediğin gibi olur. Sadullah, son aylarda o kadar içine kapalısın, o kadar karamsarsın ki bu beni korkutuyor. Oysa yaşam ne kadar güzel. Bu akşam unut bütün dertlerini. Hünkârdan söz etme bana. Onu masamıza konuk etmeyelim. Senin bütün nazır, vezir ve paşa takımını, sefire hazretlerini ve çocukları unut bu akşam. Sana çok önemli bir haber vereceğim. Kabul Roza, her şey dilediğin gibi olacak. Sefaretteki bu kısa konuşmadan sonra birlikte Viyana'nın karanlık havalı bir restoranına gittiler. Güzel bir çigan orkestrası vardı. Birer Wiener Schnitzel söylediler. Harika bir beyaz şarap geldi. Bir süre sonra Sadullah Paşa, anlat Roza dedi, merakla bekliyorum. Nedir bu akşamki sürprizin? Sadullah, bugüne kadar güç tuttum kendimi, kesinleşsin istedim. O yüzden de sana bir şey söylemek istemedim. Ama artık kesin, bir çocuğumuz olacak. Ne diyorsun Roza, nasıl olur, kesin mi? Evet sevgilim, kesin. Buna senin nasıl sevineceğini biliyorum. Bu olay bizi yeni bir karar almaya zorlayacak, ne iyi. Düşünebiliyor musun? 6 ay sonra ben anne olacağım, sen de baba. Karnımda senin çocuğunu taşıyorum. Başka türlü sen kolay kolay bir karar veremeyecektin. Ama şimdi ikimiz de çocuğumuzu düşünmek zorundayız. İnşallah erkek olur, babasına benzer. Senin gibi güzel, yakışıklı, onurlu, çalışkan ve dürüst olmasını çok isterim. Onunla ikimiz de övüneceğiz. İyi ama tatlım, bu koşullar altında nasıl çocuğumuz olacak? Sen onu düşünme Sadullah. Sen her zaman söylersin ya, her çocuk kendi kısmetiyle gelir. O da kendi kısmetini ve bizim mutluluğumuzu getirecek, hiç kuşkun olmasın. İyi de Roza, nerede nasıl yaşayacağız? Düşündüğün şeye bak. Yarın basacaksın istifayı. O senin zat-ı şahaneye bir telgraf çekip sefirlikten istifa ettiğini bildireceksin. Peki sonra? Bak Sadullah, iki seçenek var. Ya İstanbul'a gideriz, senin zevkine, dileklerine uygun bir yerde. Köhne bir ev kiralar, orada yaşarız ya da Viyana'da kalırız. Nasıl geçineceğiz Viyana'da? Ev kirası yok. Babamın geniş ve rahat bir evi var, orada yaşarız. Babam da annem de buna dünden razı. Sen bizim aileye damat olacaksın. Nasıl olur? Ben beş parasız nasıl damat olurum sizin aileye? Neden bunu yadırgıyorsun? Sizde damat paşalar yok mu? Var ama ben onlardan değilim. Değilsin ama sen de karının ailesinin bütün Ankara'ya sahip olduğunu söylüyorsun. Doğru ama karımın babasından bana ne? Bize onlar bakmıyorlar ki. Evin gelirini ben sağlıyorum. Ama bundan sonra sağlamayacaksın. Şimdilik babam bize bakacak. Ben de sefaretten ayrılıp başka bir iş bulacağım. Benim de aylığım olacak. Hem Sadullah, biz geçici bir dönem için bu duruma katlanacağız. Yarın İstanbul'da rejim değişecek. Jön Türkler iktidara gelecekler. Sen de belki başbakan olacaksın. O zaman çok huzurlu bir yaşantımız olacak. Biliyorum, bu rejim bir gün yıkılacak. Osmanlı İmparatorluğu'nda da parlamenter sistem kurulacak. Bütün Avrupa'da öyle olmadı mı? Bizde de olacak ama ne zaman? O zamana kadar biz ne yapacağız? Bu beni korkutuyor. Biliyorsun, bunalımlar içindeyim. Hele bu Viyana'nın havası. Yağmurlarla beraber sinirlerim laçka oldu. Sefarethanenin kasvetli havası beni öldürüyor. Hemen kaçıp bir yerlere gitmek istiyorum. Dalların tomurcuklanacağı günleri bekliyorum. Sonra filizler sürmeye başlayacak, meyve ağaçları çiçek açacak. Baharı dört gözle bekleyeceğim. Burada günde iki saat güneş açıyor ya da açmıyor, altı saat yağmur yağıyor. Bıktım bu kasvetli gecelerden. Sevgilim, niye böyle karanlık tablolar çiziyorsun? O kasvetli dediğin kış gecelerinde hep birlikte olacağız. Beraber yatıp beraber kalkacağız. Benim karnım büyüyecek. Çocuğumuzun doğmasını bekleyeceğiz. Ona takımlar hazırlayacağız. Sen o uzun kış gecelerinde masanın başına geçip şiirler yazacaksın, çeviriler yapacaksın. Yazılarında Berlin'i, Viyana'yı anlatacaksın. İnsanları daha mutlu yarınlara hazırlayacaksın. Rozacığım, bunlar ne kadar tatlı hayaller. Ne kadar mutlu oluyorum seni dinledikçe. Ama yaşamın yükünü artık taşıyamaz oldum. Ben vatanımda insanların mutluluğunu göremeyeceğim. Her şey o kadar karanlık ki. Bak kaç yıldır hünkâra dilekçeler gönderiyorum. Tek satır cevap alabildim mi? Ne yaptım ben ona? Benimle ne alıp veremediği var? Ben imparatorluğun iyiliğini, kurtuluşunu istiyorum. Benim isteklerimin gerçekleşmesi imparatorluğun selameti demektir. Kaç yıldır bunu anlatamadık, anlatamayacağız. Yarınlar beni ürkütüyor. Rosa ağlamaya başladı. Durmadan hıçkırıyordu. Oysa o bu akşam için ne tatlı düşler kurmuştu. Sevgilisi bir uçurumun kenarındaydı. Rosa onu oradan çekip kurtaracak gücü bulamıyordu kendinde. Gece yarılarına kadar boş yere uğraştı. Sevgilisini bir türlü bu bataklığın içinden kurtaramadı. Ondan sonraki günlerde hep aynı karamsarlık içinde geçti. Rosa, kendini düşünmüyorsan beni düşün, çocuğumuzu düşün. Ben sensiz ne yaparım? Olmaz, asla yaşayamam. Kalk hemen İstanbul'a gidelim diye yalvardı durdu. Paşa, ben bu yenilgiyi nasıl kabul ederim? Haysiyetsiz, onursuz bir insan olarak nasıl İstanbul'a dönerim diye direniyor ve başka laf dinlemek istemiyordu. Böyle korkunç bunalımlar içinde geçen 10 günün sonunda Sadullah Paşa kararını verdi. Abdülhamit'e en büyük darbeyi kendi yaşamına son vermekle indirecekti. Elinde kalan tek silah buydu. Abdülhamit'in bundan vicdan azabı duyarak belki kindarlığının, gaddarlığının, zalimliğinin ne korkunç bir şey olduğunu anlayabileceğini düşünüyordu. Bir sabah sefaretten tek başına çıktı, bulvarlarda dolaştı, ara sokaklara saptı, banyo araçları, musluk ve boru satan bir dükkanın önünde durdu. Bir süre düşündü. Kafasından geçenleri son bir kez denetledi. Sonra dükkana girerek 2 metre lastik boru istedi. Ne için kullanacağını sordular. Hava gazı borusuna yeni bir ocak bağlamak için lastik boru almak istediğini söyledi. Tezgahtar, belki siz bunu tek başınıza beceremezsiniz. Bir usta göndereyim, hortumu o taksın dedi. Sadullah Paşa, hayır hayır, hiç gerek yok. Benim adamım var, o bağlar diye yanıt verdi. Boruyu alıp mağazadan çıktı. Ayakları bir türlü sefarethanenin yönüne gitmiyordu. Bir süre dolaştıktan sonra döndü. Bürodaki günlük işlerle ilgilendi. Son bir kez sefaret müsteşarı Galip Bey'i yanına çağırdı. Bakınız Galip Bey dedi. Ben kendim bu akşam pek iyi hissetmiyorum. Erken yatacağım. Yarın sabah da belki biraz dinlenebilirim. Siz beni beklemeden askıda kalan işleri lütfen tamamlayınız. Paşa çok yorgun ve gergin görünüyordu. Galip Bey, hay hay Paşa Hazretleri dedi, hiç merak etmeyin. Siz biraz istirahat buyurun. Son günlerde asabınız çok bozuldu. Yarın sabah size bir ruh hekimi çağırsak iyi olmaz mı acaba? Olur olur Galip Bey, çok iyi edersiniz. Yarın sabah öyle yapalım. Siz yarın öğleden sonra için doktoru buraya getirtebilirseniz çok sevinirim. Galip Bey bürodan çıktıktan sonra paşa sofraya geçti. Yalnız başına yemeğini yedi. Sonra da salona geçerek gece yarısına kadar tek başına oturdu. Aldığı kararı ve yapacağı işleri değerlendiriyordu. Kafasında olmadık hesaplar yapıyordu. Saatine baktı, saat 12'yi geçiyordu. Kafasındaki o korkunç tasarıyı uygulamanın artık zamanı gelmişti. Kapıyı kilitledi, perdeleri sıkı sıkıya kapattı, sonra yatak odasına geçti. Yatağına uzun uzun baktı. Orada Rosa ile geçirdiği aşk saatlerini düşündü. Sevgilisini yarı çıplak yatağa uzanmış görür gibi oldu. Banyoya yatak odasından geçiliyordu. Odadaki koltuklardan birini banyoya çekip götürdü. Sabahleyin aldığı boruyu eline aldı ve hava gazı musluğunu kapadı. Musluktan şofbene uzanan lastiği çıkardı, getirdiği boruyu musluğun ucuna taktı. Koltuğu lastiğin uzanacağı bir yere kadar çekti. Sonra banyonun da kapısını kilitledi. Hava gazı musluğunu açtı, borudan gaz kokusu yayılmaya başladı. Işığı söndürdü. Koltuğa oturup sırtını dayadı. Borunun ucunu ağzına aldı. Ciğerlerini borudan gelen gazla doldurdu. Önce genzi yandı. Bir süre sonra da gözleri. Gittikçe kendini daha yorgun hissediyordu. Rüyada gibiydi. Bir ara içinde bir pişmanlık duymaya başladı. Rosa karşısındaydı sanki. Ne olur Sadullah, yapma bunu, vazgeç. Bak çocuğun seni bekliyor. Yeni bir yuva kuracağız. Ufak bir evimiz olacak. Senin İstanbul'daki o çirkin çevrenden kurtulacağız. Çocuğumuzu büyüteceğiz. Güzel günler göreceğiz Sadullah. Hadi çıkar o boruyu ağzından. Kalk pencereyi aç. Musluğu kapa. At kendini dışarıya. Gel bahçede biraz hava alalım. Açılacaksın diyordu. Evet doğru, haklısın Rosa. Bir delilik ettim demek geldi içinden. Boruyu ağzından çekti ama ayağa kalkacak gücü bulamadı kendinde. Birkaç kez doğruldu, olmadı. Biraz dinlenip kendime geleyim, sonra kalkar yatak odasına geçerim dedi. Sonra gözleri karardı. Derin bir uykudaydı artık.